Ayrım 46, Son Baba, Mario Puzo, Sayfa 445. 19. Kısım. Dante Clericuccio'nun bu hikayeyi dinlemesine gerek yoktu. Annesi Rosemary bunu 2 yaşından itibaren küçük kulağına fısıldayıp durmuştu. Kriz geçirdiği, kocasının kaybettiği aşkı yüzünden ıstırap çektiği, ağabeyi Silvio için üzüldüğü, Pippi ve ağabeylerine karşı dehşet duyduğu zamanlar. Rosemary ancak krizin çok şiddetli olduğu anlarda babası Don Clericuccio'yu kocasının ölümünden sorumlu tutuyor, onu suçluyordu. Don ölüm emrini verdiğini her zaman inkar etmişti. Katliamın oğullarıyla Pippi'nin işi olduğunu da inkar ettiği gibi. Ama Rosemary onu 2 kez suçladıktan sonra Don kızını 1 ay kliniğe kapatmıştı. Genç kadın da ondan sonra bağırıp çağırmış, saçma sapan konuşmuş ama babasını bir daha suçlamamıştı. Gel gelelim Dante annesinin fısıltılarını her zaman hatırlamıştı. Çocukken büyük babasını seviyor ve onun suçsuz olduğuna inanıyordu. Ama 3 dayısı aleyhinde planlar yapıyordu. Oysa dayıları ona her zaman şefkat gösteriyorlardı. Dante özellikle Pippi'den intikam almayı düşünüyordu. Bunlar hayaldi tabii. Ama Dante bütün bunları annesi için düşünüyordu. Rosemary normal zamanlarında dul kalmış olan Don Clericuccio'ya büyük sevgiyle bakıyordu. 3 ağabeyine karşı kardeşçe bir ilgi gösteriyordu. Pippi'ye ise pek yaklaşmıyordu. Böyle zamanlarda yüzü öyle tatlıydı ki kinini inandırıcı bir biçimde açıklaması mümkün değildi. Yüzünün kemik yapısı, kavisli dudakları ve şefkat dolu iri gözleri nefretini yalanlıyordu. Oğlu Dante'ye ise sevgiye olan o müthiş ihtiyacını gösteriyordu. Artık bir erkeği sevmesi imkansızdı. Oğlunun sevgisi yüzünden hediyeye boğuyordu. Aynı şeyi Dante'nin büyük babasıyla dayıları da yapıyorlardı. Ama onların sevgisini suçluluk duygusu bulanıklaştırıyordu. Rosemary normalken Dante'ye hiçbir zaman o korkunç hikayeyi anlatmıyordu. Ama kriz geçirdiği zaman ağzını bozuyor, lanetler yağdırıyordu. Yüzü bile çirkin bir öfke maskesine dönüşüyordu. Dante her seferinde ne yapacağını şaşırıyordu. Çocuk 7 yaşındayken kuşkulanmaya başladı. Bir gün annesine, "Bu işi Pippi ile dayılarımın yaptığını nereden biliyorsun?" diye sordu. Rosemary zevkle gıdaklar gibi güldü. Dante annesine o anda okuduğu peri masallarından fırlamış bir cadıya benzetti. Kadın kendilerini çok akıllı sanıyorlar dedi. Her şeyi büyük ustalıkla planladıklarına inanıyorlar. Maskeler, özel kılıklar, şapkalar. Onların neyi unuttuklarını öğrenmek ister misin? Pippi'nin ayağında hala dans ederken giydiği ayakkabılar vardı. Rugan, deri ve siyah ince fiyonklar. Ve dayıların her zaman belirli bir düzenle bir araya gelirler. Giorgio her zaman öndedir, Vincent onun biraz gerisinde, Patty ise her zaman sağda. Ve Pippi'ye bakışları, onun beni öldürmeleri için emir verip vermeyeceğini anlamaya çalışıyorlardı. Hepsini de tanıdığım için kararsızca duruyorlardı, neredeyse gerileyeceklerdi. Ama beni yine de öldürürlerdi, bunu yaparlardı, kendi ağabeylerim. Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Her krizde böyle yapıyor, Dante'nin de ödü patlıyordu. 7 yaşında olmasına rağmen annesini teselli etmeye çalışıyordu. Peti dayım sana hiçbir zaman zarar vermez. Onlar böyle bir şey yapsalardı büyük babam hepsini öldürürdü. Çocuk Giorgio dayısıyla Vinnie dayısından pek de emin değildi ama asla affedemeyeceği biri vardı, Pippi. Dante 10 yaşına bastığı sırada annesinin ne zaman kriz geçireceğini sezmeye başlamıştı. Rosemary ona tekrar Santa diyor hikayesini anlatmaya başlayınca, büyük babasıyla dayılarının annesinin sözlerini duymamaları için hemen annesini yatak odasına götürüyordu. Dante yeni yetiştiği sırada artık Clericuccio ailesinin rollerine kanmıyordu. Hem çok zeki hem de kinci olduğu için büyük babasıyla dayılarına gerçeği bildiğini belli etti. Artık dayılarının onu pek sevmediklerini de sezdi. Dante'nin yasal topluma girmesi planlanmıştı. Belki ileride Giorgio'nun yerine geçecekti. para işleriyle ilgili karmaşık işlemleri öğrenmesi gerekiyordu. Ama bu konu onu hiç ilgilendirmiyordu. Hatta bir gün ailenin muhallebi çocuklarına yakışacak yanıyla ilgilenmediğini söyleyerek dayılarının damarına bastı. Giorgio bu sözleri 16 yaşındaki çocuğu bir an korkutan bir soğuklukla dinledi. Sonra da iyi ya dedi, ilgilenme. Sesi üzüntülüydü, biraz da öfkeli. Dante lisenin son sınıfında okulu bırakınca onu Petty'nin Bronx bölgesindeki inşaat şirketinde çalışmaya gönderdiler. Dante canla başla çalışıyordu. İnşaat yerlerindeki zorlu çalışmalar yüzünden kasları iyice gelişti. Petty onu Bronx bölgesindeki asker gruplarının başına geçirdi. Don uygun yaşa geldiği zaman torununun da Petty komutasında bir asker olmasına karar verdi. Don'un bu kararına Giorgio'nun Dante'nin karakteriyle ilgili açıklamaları ve torununun yaptığı bazı şeyler neden olmuştu. Delikanlıyı lisedeki sınıf arkadaşı güzel bir kız tecavüzle suçladı. Yaşıtı olan diğer bir sınıf arkadaşı delikanlı da küçük bir bıçakla kendisine saldırmakla. Dante dayılarına bu olanları büyük babasına anlatmamaları için yalvardı. Onlar da söylemeyeceklerine söz verdiler. Ama tabii olan biteni hemen Don'a yetiştirdiler. Suçlamalar Dante yargılanmadan hemen önce büyük meblağlar karşılığı geri alındı. Dante'nin yetişme çağlarında Cross de Lena'ya karşı duyduğu kıskançlık da iyice arttı. Cross gelişmiş ve uzun boylu, olağanüstü yakışıklı bir genç olmuştu. Olgun insanlarda görülen bir nezaketi vardı. Clericuzio ailesinin bütün kadınları onu çok seviyor, kızlar Cross'la flört ediyorlardı. Oysa Don'un torununa yüz vermiyorlardı. Rönesans tarzı şapkalar giyen, sinsi ve alaycı, kısa boylu, kaslı vücutlu Dante kızları korkutuyordu. Dante'yi Sierra'lardaki av köşküne de götürdüler. Delikanlı tüfekle avlanmaktan çok tuzaklar kurmakla ilgilendi. Dante kuzinlerinden birine aşık olunca kıza doğrudan doğruya saldırıya geçti. Ayrıca o Bronx bölgesindeki Clericuzio askerlerinin kızlarına da fazla laubali davranıyordu. Sonunda Dante'ye yol gösteren ve onu cezalandıran baba rolündeki Giorgio, sakinleşmesi için delikanlıyı New York'taki kibar bir randevu evinin sahibiyle tanıştırdı. Dante son derece meraklı, zeki ve kurnaz olduğundan kendi kuşağından sadece o ailenin aslında ne yaptığını öğrendi. Bu nedenle de sonunda onun operasyon konusunda yetiştirilmesine karar verildi. Zaman geçerken Dante ailesiyle arasında bir uçurumun belirmeye başladığını fark etti. Don onu her zamanki gibi çok seviyor ve açık açık kurduğu imparatorluğun ona kalacağını söylüyordu. Ama düşüncelerini torunuyla paylaşmıyordu artık. Sezgilerinden, vardığı o gizli akıllıca sonuçlardan hiç söz etmiyordu. Ayrıca Don Dante'nin stratejiyle ilgili fikirlerini ve önerilerini de dinlemiyordu. Dayıları Giorgio, Vincent ve Petty, Dante'ye çocukken tattığı o sıcak sevgiyi göstermiyorlardı. Evet, Petty onunla dost gibiydi ama sonuçta onu eğiten de yine Petty'ydi. Dante suçun kendisinde olduğunu düşünebilecek kadar kurnazdı. Sant'Adio'ların ve babasının katledilmesi olayının iç yüzünü bildiğini belli etmişti. Hatta Petty'ye Jimmy Sant'Adio hakkında sorular sormuştu. Dayısı da ona babasına büyük saygıları olduğunu ve onun ölümüne çok üzüldüklerini söylemişti. Don Clericuzio ve oğulları Dante'nin işin iç yüzünü öğrendiğini biliyor ama bundan hiç açık açık söz etmiyor, hiçbir şeyi itiraf etmiyorlardı. Rosemary'nin kriz sırasında olanları oğluna anlattığından emindiler. Ama her şeyi telafi etmek istiyor, Dante'ye küçük bir prensmiş gibi davranıyorlardı. Dante'nin karakterini şekillendiren başlıca etken annesine duyduğu sevgi ve merhametti. Kadın kriz geçirdiği zamanlarda oğlunun Pippi de Lena'ya duyduğu nefreti körüklüyordu. Ama babasıyla ağabeylerinin suçsuz olduğunu söylüyordu. Bütün bunlar sonunda Don Clericuzio'nun kesin kararını vermesine neden oldu. Torununun kafasının içini dua kitabı kadar kolaylıkla okuyabiliyordu. Dante'nin sonunda gerileyerek yasal toplumun şemsiyesi altına giremeyeceğini anlıyordu. Torununun damarlarındaki Clericuzio ve Santadio kanının karışımı onun şiddete eğilimli biri olmasına yol açıyordu. Don adil bir insan olduğundan Dante'nin Vincent Petty, Giorgio ve Pippi de Lena'nın grubuna katılmasını kararlaştırdı. Dante iyi bir asker olduğunu kanıtladı ama dik başlıydı. Başına buyruk olduğu için aile kurallarını aldırmıyor, hatta bazen verilen kesin emirlere uymuyordu. Aklı karışan bir Bruglione ya da disiplinsiz bir asker, ailenin koyduğu sınırları aştığı ve daha az karmaşık bir dünyaya gönderilmesi gerektiği zaman Dante'nin şiddete yatkınlığı işe yarıyordu. Genç adam doğrudan doğruya Don'un kontrolü altındaydı ve Don nedense torununu şahsen cezalandırmaya yanaşmıyordu. Dante annesinin geleceğini düşünerek korkuyordu. Bu gelecek Don'a bağlıydı. Rosemary'nin krizleri sıklaşırken Dante de büyük babasının giderek sabırsızlandığını görüyordu. Özellikle kadın yere ayağıyla bir daire çizip ortasına tükürdüğü ve bir daha bu eve ayak basmayacağını haykırdığı zamanlar. Don böyle durumlarda kızını birkaç gün için kliniğe yolluyordu. İşte Dante bu nedenle annesiyle konuşarak krizin sona ermesini, Rosemary'nin yine o doğal, tatlı, sevgi dolu tavırlarını takınmasını sağlıyordu. Ama her zaman sonunda annesini koruyamamaktan korkuyordu. Tabii Don kadar güçlü olduğu takdirde bir sorun kalmayacaktı. Dante'nin tüm dünyada korktuğu tek insan yaşlı Don'du. Buna çocukken büyük babasıyla beraber olduğu zamanların anısı yol açıyordu. Bir de oğullarının Don Clericuzio'yu çok sevmelerine rağmen ondan yine de korkmaları. Bu Dante'yi hayrete düşürüyordu. Don artık 80'ini geçmişti. Fiziksel gücü pek yoktu. Malikaneden ender ayrılıyordu. Boyu kısalmış gibiydi. O halde Don'dan neden korkuyorlardı? Evet, Don bol bol yemek yiyordu. Görünüşü etkileyiciydi. Zaman sadece dişlerini götürmüştü. Bu yüzden artık hamur işleri rendelenmiş peynir, buğda pişirilmiş sebze yiyor, çorba içiyordu. İhtiyar Don yakında ölecekti. O zaman güç konusunda değişiklikler olacaktı. Dante, ya Pippi, Giorgio'nun sağ kolu olursa diye düşünüyordu. Ya Pippi bütün gücünü kullanarak yönetimi eline geçirirse? Böyle olursa Cross o zaman çok yükselir, özellikle Zanadu'daki hissesi dolayısıyla zengin olduğu için. Dante pratik nedenler var diye kendi kendini inandırıyordu. Neden Pippi'ye duyduğum nefret değil, o beni aileme çekiştirme cüretini de gösteriyor. Dante Giorgio'nun onun biraz güç göstermesini ve ailenin Luzi'ye verdiği ücreti yeğeninin götürmesini istediği zaman dedektifle tanışmıştı. Tabii Luzi ileride kalleşliğe kalkabilirdi, bu nedenle de Dante'yi korumak için önlemler alınmıştı. Luzi'nin ailenin kontrolündeki bir güvenlik şirketinde danışman olarak çalıştığını gösteren anlaşmalar imzalanmıştı. Anlaşmaya göre bu iş gizli tutulacak ve Luzi'ye nakit para verilecekti. Ama güvenlik şirketinin vergi beyannamelerinde bu paralar masraf olarak gösteriliyor, Luzi de bu işte paravan bir şirketten yararlanıyordu. Dante birkaç yıl Luzi'ye ödemelerini yaptı, ondan sonra da dedektifle daha sıkı fıkı oldu. Luzi'nin ünü onu korkutmuyordu. Dedektifi incelemiş, onun yaşamının bu noktasında yaşlılığı için bir kenara bol para koymak isteyen bir adam olduğunu anlamıştı. Luzi'nin her işte parmağı vardı. Uyuşturucu satıcılarını kolluyor, kumarı korumak için Clericuzio'lardan para alıyordu. Hatta bazı toplancıları daha fazla koruma parası vermeleri için zorluyordu. Dante Luzi'nin üzerinde iyi bir izlenim bırakmak için bütün sevimliliğinden yararlandı. Genç adamın sinsi ve yakıcı alayları, toplumun kabul ettiği ahlak kurallarını hiçe sayması Luzi'nin hoşuna gitti. Dante özellikle Luzi'nin Batı uygarlığını mahveden siyahlara karşı açtığı savaşla ilgili acı hikayelere çok uygun bir tepki gösterdi. Aslında Dante'nin ırkla ilgili ön yargıları yoktu. Zenciler onun yaşamını etkilemiyorlardı. Öyle olsaydı Dante onları acımasızca ortadan kaldırıverirdi. Dante ile Luzi'nin ortak bir yanları vardı, ortak bir dürtü. İkisi de hoş görünmeye ve seks konusunda kadınların üzerinde hakimiyet kurmaya meraklıydılar. Bu erotizmle değil güç gösterimiyle ilgili bir şeydi. Dante batıya geldiği zamanlar birlikte gezmeye başladılar. Akşam yemeği yiyor ve gece kulüplerini dolaşıyorlardı. Dante Luzi'yi Vegas'a Zanadu Oteli'ne götürmeye hiçbir zaman cesaret edemiyordu. Bu onun amacına uygun olmazdı zaten. Dante Luzi'ye kadınlara önce para saçarak nasıl kur yaptığını anlatmaktan hoşlanıyordu. Kadınlar güzel oldukları için kibirli tavırlar takınıyorlardı. Dante seks ilişkisine girmek istemeyen bu kadınları tuzağa düşürerek burunlarının sürtülmesinden zevk alıyordu. Luzi ise Dante'nin bu oyununu biraz aşağı görüyordu. O daha başlangıçta olağanüstü maço görünüşüyle kadınları yumuşatıyor, sonra da gururlarını kırıyordu. İkisi de Athena Aquitaine'e boyun eğdirmenin büyük bir ödül sayılacağını düşünüyorlardı. Los Angeles'taki kulüplerde birlikte dolaşarak kadınlarla tanışıyorlardı. Sonra da birbirlerine olanları anlatıyor ve sınıra kadar gidip son hareketten kaçınabileceklerini sanan kadınlardan söz ederek gülüyorlardı. Bazen bir kadın şiddetle karşı koyuyordu. O zaman Luzi ona rozetini gösterip onu fahişelikten tutuklayacağını söylüyordu. Kadınların çoğu yarı fahişe olduklarından bu tehdit karşısında boyun eğiyorlardı. Ayrıca Luzi'ye göre fahişeleri sınıflandırmak gerekiyordu. Önce gerçek fahişeler vardı. Bu kadınlar bir elleriyle sana uzanırken diğer avuçlarını da parayı almak için açarlardı. Sonra yarı fahişeler, seni beğeniyor ve dostça bir havada seks yapıyorlardı. Ama sabah çıkıp gideceğin zaman kirayı ödemek için bir çek vermeni isterlerdi. Sonra sana aşık olan ama başkalarını da seven yarı fahişeler geliyordu. Onlar uzun vadeli ilişkiler kurar, her bayram için bir mücevher alırlardı. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışan kızlar, sekreterler, hostesler, lüks butiklerdeki satıcı kızlar vardı. Onlara pahalı yemekler yedirirdin. Kızlar da daha sonra seni kahve içmen için apartmanlarına davet ederlerdi. Ama kahveden sonra seni sokakta donman için kapı dışarı ediverirlerdi. Luzi de Dante de en çok bu tiplerden hoşlanıyorlardı. Onlarla zorla seks yapmak keyifli oluyordu. Tam bir dram havasına bürünüyordu olay. Gözyaşları, sabırlı olmaları için hafif sesle yalvarmalar, bütün bunlar seksi, aşktan daha zevkli kılıyordu. İki kafadar bir akşam Venice'deki Le Chinois lokantasında yemek yediler. Dante caddede biraz yürümelerini önerdi. Sonra kumsaldaki bir banka oturarak gelip geçenleri seyretmeye başladılar. Kaykaylı güzel kızlar, onları kovalayarak laf atan her renkte kadın satıcıları, üzerinde ikisinin de anlamadığı bir şeyler yazılı olan tişörtler satan fındıkçılar, ellerinde kaplarla dilenen Hare Krishnalar, gitarlı sakallı şarkıcı grupları, fotoğraf makineli aileler ve bütün bunları yansıtan Kara Pasifik Okyanusu. Kumsalda battaniyelerin altında yatan ve ne yaptıklarını gizlediklerini sanan çiftler. Luzi buradakilerin hepsini de şu ya da bu bahaneyle tutuklayabilirim diyerek güldü. Burası lanet olasıca bir hayvanat bahçesi. Dante sordu. Paten kayan şu güzel küçük kızları da mı tutuklayacaksın? Luzi onları organlarını tehlikeli birer silah olarak taşımakla suçlayabilirim diye cevap verdi. Dante burada fazla patlıcan yok dedi. Dedektif kumların üzerine oturup güneyli aksanıyla konuşmaya başladı. Siyah kardeşlerimize fazla sert davrandığımı düşünüyorum. Liberallerin de söyledikleri gibi her şeye onların eskiden köle olmaları yol açıyor. Dante esprinin vurucu noktasını bekledi. Luzi ellerini başının altında kenetledi. Pervasız serserilerin yaklaşmalarını engellemek amacıyla tabanca kılıfının gözükmesi için ceketinin önünü açtı. Ama kimse onunla ilgilenmedi. Çünkü Luzi kumsala iner inmez herkes onun polis olduğunu anlamıştı. Jim Luzi konuşmasını sürdürdü. Kölelik ahlakı etkiliyor. Siyahların hayatı çok rahattı. O yüzden de her şeyi başkalarından bekler oldular. Çiftliklerde her ihtiyaçları karşılanıyordu. Günde 3 öğün yemek, kira derdi olmayan evler, giysiler. Çok değerli mallar sayıldıkları için iyi doktorlar tarafından tedavi. Hatta çocuklarının bakımından da sorumlu sayılmıyorlardı. Bir düşün, çiftlik sahipleri kızlarıyla yatıyor ve o çocuklara hayatlarının sonuna kadar çalışacakları işler sağlıyorlardı. Evet, zenciler çalışıyorlardı ama her zaman şarkı da söylüyorlardı. O halde canla başla çalışmıyorlardı. Ben 5 beyazın 100 zencinin işini yapabileceğinden eminim. Bu sözler Dante'nin hoşuna gitti. Lucy ciddi miydi? Ama bu önemli değildi. Mantığa değil, duygulara dayanan bir fikri açıklıyordu. Ilık gecede eğleniyorlardı. Çevrelerindeki dünya kendilerini güvende hissedip rahatlamalarını sağlıyordu. Bu insanlar hiçbir zaman onlar için tehlikeli değillerdi. Sonra Dante, sana çok ciddi bir teklifte bulunmak istiyorum dedi. Önce risklerimi açıklamamı istersin yoksa ödüllerimi? Lucy ona gülümsedi. Önce ödülleri, her zaman. Dante 200 bin nakit dedi. Peşin. Bir yıl sonra da Zanada Oteli'nin güvenlik örgütünün başına geçmek. Şimdiki ücretin 5 katı. Harcıra, büyük araba, oda, yemek, içmek, istediğin kadar kız. Oteldeki şovlarda çalışan kızların hayatlarını inceleyebileceksin. Sabıkaları var mı yok mu diye ve şimdiki gibi ikramiyeler. Ayrıca tetiği sen çekmeyeceksin. Fazla güzel bir teklif bu ama biri vurulacak, risk de bu, öyle mi? Dante benim için değil dedi. Tetiği ben çekeceğim. Lucy, neden ben çekmiyorum diye sordu. Bunu yasal hale sokabileceğim bir rozetim var. Çünkü bunu yaparsan olaydan sonra 6 ay bile yaşayamazsın. Lucy, peki ben ne yapacağım dedi. Bir tavuk tüyüyle poponu mu gıdıklayacağım? Dante bütün operasyonu açıklayınca dedektif bu cüretli fikre duyduğu hayranlığı belirtmek için ıslık çaldı. Sonra da öğrenmek istedi. Neden Pippi de Lana? Dante, çünkü o kalleşlik etmek üzere dedi. Lucy'nin suratında kuşku dolu bir ifade vardı. İlk kez soğukkanlılıkla bir cinayet işleyecekti. Dante bir şeyler daha açıklamaya karar verdi. Boskeanat'ın intiharını hatırlıyorsun değil mi? Onu Cross sağladı. Adamı kendisi temizlemedi. Bu işi Lia Vazzi adlı birine yaptırdı. Lucy, nasıl biri o diye sordu. Dante Sicilyalı'yı tarif edince onun otelin lobisinde Skianat'ın yanında gördüğü adam olduğunu anladı. Bu Vazzi denen herifi nasıl bulabilirim? Dante uzun bir an düşündü. Ailenin tek kutsal yasasını çiğniyordu, Don'un kuralını. Ama bu sayede Pippi'nin ölümünden sonra tehlikeli bir rakip olabilecek Cross'u aradan çıkarabilirdi. Lucy ekledi, bu bilgiyi nereden aldığımı hiç kimseye söylemem. Dante tekrar düşündü. Sonra Vazzi ailemin Sierra'lardaki bir av köşkünde oturuyor diye açıkladı. Ama Pippi ile işimiz bitinceye kadar ona dokunma. Dedektif, tabii dokunmam dediyse de aslında canının istediğini yapmakla kararlıydı. Şu 200 binimi peşin alacağım değil mi? Dante başını salladı. Evet. Lucy, bu iyi bir işe benziyor dedi ama bir şey var. Clericuzio'lar üzerime gelirlerse seni satarım. Merak etme dedi Dante yumuşak bir ses tonuyla. Bunu duyarsam önce seni öldürürüm. Şimdi ayrıntıları planlamamız gerekiyor. Her şey planladıkları gibi oldu. Dante Pippi de Lena'ya 6 kurşun sıktı ve o da Tanrı'nın belası Santa diyor dediği zaman katil o ana dek hiç hissetmediği bir mutluluk duydu. 46. ayrımın sonu. Sayfa 455.